Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikteyiz. Bugün başka başlıklar altında küçük küçük değindiğimiz ama bugün bir başlık açma ihtiyacı hissettiğimiz Osmanlı'da lakaplar konusunu konuşacağız. Son derece enteresan. İnsanın aklına gelmeyecek lakaplar var. Ya nereden geliyor dediğimiz lakaplar var. Kimisi kendisiyle alakalı, dış görünüşüyle alakalı. Kimisi ailesinden, soyundan geliyor. Ama lakap takma alışkanlığı, şimdi mesela birine lakap takmak ayıp karşılanır Ekrem Bey ama lakap takma alışkanlığı Osmanlı'da çok yaygın gibi görünüyor.
Evet, hatta yiğit lakabıyla anılır diye de bir tabir vardır bizde. Yani bütün ilk çağ cemiyetlerinde de var, orta çağda da var, Araplarda da var yani lakap takmak. Tabii lakabın, lakap var, lakap var. Yani kötü bir lakapsa onu takmak tabii hoş karşılanmıyor. Yani duyanın hoşuna gitmeyecek bir lakap elbette ki ancak düşmanları, hasımları veya ondan alay etmek için takılır. Ama normalde o kişiyi emsallerinden, benzerlerinden ayırt etmek için takılan lakapları çok zaman o da hoş görmüştür ve mesele yapmamıştır.
Ama şimdi mesela bugünkü topluma bakıyorum. Gerçek bile olsa mesela bir insana leylek gibi uzun ya da çok kısa olduğu zaman bunu ifade edecek bir sıfat. Mesela şimdi cüce demekten çekiniyoruz. Evet. Ama söylenmiş topal demekten, kör demekten
evet.
Çekiniyoruz. Zenci demekten çekiniyoruz. Şimdiki toplum bunları hakaret kabul ediyor. Hatta ötekileştirme olarak algılıyor. Ama eskiden insanlar bunu böyle değerlendirmemişler.
Evet, zaman değişiyor. İnsanların tasavvurları değişiyor, anlayışları değişiyor. Yani vaktiyle Anadolu'da da bu böyle, İstanbul'da da, Enderun'da da, sarayda da böyle. Fiziki bir kusuru varsa bir kimsenin mutlaka o fiziki kusurla o kişi tanınıyor. Kel Hasan, Topal Osman, Kör Recep. Bundan dolayı gücenmiyor, alınmıyor. Hatta bir müddet sonra kendini bile öyle tanıtıyor. Çünkü yani onun ayırt edici hususiyeti olmuş. Ama şimdi tabii bunu birine söyleseniz elbette ki kabul etmez ve sizin dediğiniz gibi takım menfi neticeler doğurur. Ama lakap zaten bir insanı aşağılamak veya kötülemek için değil, öyle lakaplar da var. Onları istisna tutuyoruz. Şimdi lakaplar bir, öteden beri bir kişiyi cemiyette ayırt etmek için ona bir marka olarak konan lakaplar var. Bir de hasımları ve düşmanları tarafından konulan lakaplar. Onları katmıyoruz, onu istisnai tutuyoruz. O biraz hiciv edebiyatının mevzuna giriyor. Bu mevzunun dışındadır.
Biz günlük hayat içinde.
Yani duyduğu zaman üzülen, başkalarının da kullanmaktan teeddüp edeceği tabirler her zaman olmuş. Biz onu kaydetmiyoruz. Bu da normal. Soyadının bulunmadığı bir zamanda insanları ve benzer isimlerin çok olduğu bir devirde insanları emsalinden ayırmak için kullanılan lakaplardan bahsediyoruz. Bu lakaplar ya bir aile ismidir. Umumiyette Anadolu'da ve İstanbul'da herkesin bir aile ismi vardır. İnsanlar aile ismiyle anılırlar. Ailesinde meşhur bir insanın mesleği olabilir. Müezzinzadeler mesela. Veya dedelerinde meşhur bir adam vardır. Hacı Salih oğulları. Veya dedelerinden birinin bir lakabı vardır. Sürmeli oğulları gibi. Bu o aileye lakap olur. Ama bu aileye lakap olur. O ailede aynı ismi taşıyan birkaç kişi varsa hangisi? Sürmeli oğlu Ahmet 3 tane olabilir. Hangi Ahmet? Kör Ahmet, Topal Ahmet, Hacı Ahmet mesela. O zaman ayırt ederler. Sürmeli gelin. Hangi Ahmet? Hacı Ahmet. Tamam, anlaşıldı. Burada lakap, yani ailenin şimdi ki bugün zaten bu hiç mümkün değil. Yani bugünkü soyadları eski lakaplar gibi de değildir. Çok daha sinonimdir. Onun için insanların ayırt edilmesi mümkün değil.
Eskiden soy isim gibi anılan lakaplar o ailenin yaptığı işle, sosyal statüsüyle alakalı bulundukları yer.
Evet.
Bir de kapalı toplumlarda
tabii.
Bu çok değişmiyor. Yani babası yorgancıysa,
yorgancıoğullarıdır.
Dedesi yorgancıysa o çocuk evet. Da muhtemelen yorgancı olacaktır.
Yorgancı
bunu
oluyor.
Değiştirmek
olmasa bile, değil. Olmasa bile o ailenin ismini taşır. Ailedeki meslek, mıntıka isimleri, geldiği yerler, yani Kütahyalı oğulları mesela. Hatta bırakın memleketini, adam 2 sene İstanbul'da askerlik yaptıysa o ailenin adı İstanbullulardır. Mesela yani İstanbul'a gitti geldi ya,
bir gördü
yani o dikkat çekici. Yani bu gibi tabirler aileye verilir ve bunun başı bilinmez. Yani aileye o ismin ne zaman verildiği bilinmez. O kadar eskidir. Ve aile o isimle bilinir ve bunu kolay kolay da değiştiremez. Ancak ailenin içinde ikinci aile isimler olur. Çok büyük ailelerde ailenin alt kollarının da farklı isimleri olur. Çünkü aile o kadar büyüktür ki. Bu nadir
bir yere
olur.
Göçer.
Bir yere göçer, farklı bir isim
farklı
olur.
Bir isim
bizim burada tabii üzerinde durduğumuz insanların, şahısların lakapları. Tabii şimdi İstanbul'da devlet adamları arasındaki lakaplar daha enteresan. Şimdi soyadın yok, soyadı olacak bir ailesi de yok. Çocukken
ne
esir
zaman?
Alınmış
evet,
veya devşirilmiş. Evet. Tutup da işte Nadinli Hristo oğlu Ahmet olmaz. Hiçbir zaman bir Müslüman gayrimüslim ailesinin ismiyle anılmaz.
Orada sıfırlıyor galiba. Sıfırlıyor. Değil mi? Müslüman olması ya da devşirilmesiyle birlikte.
Evet, hatta bir Hristiyan veya gayrimüslim Müslüman olduğu zaman onun kayıtlarına baba adı Abdullah, anne adı Havva diye yazılır. Onun için kayıtlarda Abdullah ile Havva'yı gördüğünüz zaman bu üç manaya gelir. Ya gayrimüslimdi, Müslüman oldu, İhtida hı hı. etti. Ya köledir, anne baba isimleri Pardon. Bilinemiyor. Veya buluntu çocuktur, kayıptır. Anne babası kaybolmuştur. Ona da Abdullah ile Havva derler. Kayıtlarda ekseri böyledir isimler. Şimdi kaydedilmez yani babası Hristiyan, annesi Mara, böyle bir şey yazılmaz. Bir Müslüman anne babası.
En azından oradan itibaren geçmişini insanların sıfırlıyor. Görebilmesi de mümkün
Abdullah,
olmuyor.
Abdullah Allah'ın kulu demek. Havva da Havva validemizi kastediyor. Yani yalan da değil. Artık maziyle irtibatını kesiyor. Bu tabii biraz da İslamiyet'in şerefi. Biraz da o kişinin cemiyette işte sen aslın deden şuydu, baban şuydu denmesin diye getirilmiş bir usuldür, bir ananedir Osmanlılarda. Peki bunun ailesi yoksa nasıl tanınacak bu? İşte bu Osmanlılarda lakap takmanın en çok rastlandığı yer saray ve devlet teşkilatı, bürokrasi.
O zaman bu çocuk diyelim ki devşirme.
Evet.
Enderun'a geldi.
Evet.
Geldiği andan itibaren mi bir isim alır, yoksa bir işi mesela eski Türk geleneklerinde olduğu gibi bir şey başarması mı beklenir?
Şimdi eski Türklerde çocuğa doğarken bir isim takılır ama onun ismi değildir. Çocuk büyüdüğü zaman bir iş yapar. O yaptığı işe göre isim verir. Öksüz kapan gibi mesela. Veya bazı Türk cemiyetlerinde, şimdi Kızılderililerde de var. Çocuk doğacağı zaman baba meditasyon yapar. İlk gördüğü şeyin ismini koyar. Mesela Kızılderililerde bu daha kolay.
Değil mi?
Çıkınca oturan boğa görmüş mesela. O çocuğun oturan boğa.
Çadırdan çıkıyor.
Evet. İlk gördüğü şey. Parlayan hilal.
Parlak güneş. Ya da.
Gibi. Eski Türklerde bu var. Hükümdarların ayrı bir hususiyeti var. Hükümdar olduktan sonra ayrı bir isim alıyor. Mesela Kutluk Kağan hükümdar olduktan sonra İlteriş almıştır. Yani Fatih demektir. Avrupa'da krallar, papalar, papa olduktan ve kral seçildikten sonra başka ismi alır. Mesela Kraliçe Elizabeth'in babasının adı Albert'ti. Bert'i derler onun için. Kral olduktan sonra 6. George adını aldı. Karol Wojtyla'ydı papanın adı. Johannes Paulus adını aldı.
Osmanlı'da var mı?
Osmanlı'da yine? Da padişahlar isimlerini değiştirmezler ama padişahlara bir lakap takılır. Pek çok padişahın bir lakabı vardır. Osman Gazi'nin Kara Osman'dır. Esmerliğinden naşi. Yıldırım Sultan Bayezid derler. Yani orduyu çok kısa bir zamanda Karaman Seferi'nde Bursa'dan Karaman'a götürdüğü için.
Ama yine var değil mi fiziksel bir sebebi? Yani
var.
Ya çok hızlı ya ten rengi
Tabii.
ya boyu. Yani yine daha çok fiziksel fiziki, galiba özellikler.
Fiziki hususiyetler hemen zaten lakap takmaya. Yani fiziğinde bir bariz bir şey varsa o lakap takmada birinci amildir. Eğer fiziğinde bir şey yoksa, bir farklılık yoksa, o zaman yaptığı bir işle anılır. İşte Sultan II. Murat'a kirişçi derlerdi. Kiriş yay demek. Muazzam okçuydu mesela. Çelebi Sultan Mehmet'in annesi Mevlana'nın torunu olduğu için Mevlana torunlarının Çelebi denir. Mesela o Çelebi lakabıyla anılır. Bakın o enteresan anne nesebiyle. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Onu fethetmek büyük bir idealdi. Fatih oldu.
Sultan Ondan önce tabii hiç kimse...
Hayır, Sultan II. Mehmet.
Mehmet.
Mehmet'i Sani. Sultan Bayezid mesela dindarlığı sebebiyle Bayezid-i Veli veya Sofu Bayezid diye anıldı. Yavuz Sultan Selim herkesi yıldırdı. Yavuz Sultan Selim. Kanuni Sultan Süleyman kanunlara uymaktaki hassasiyeti Kanuni Sultan Süleyman. Şehzade Selim, Sultan II. Selim sarışın olduğu için Sarı Selim adıyla anıldı. Ondan sonra her padişahın böyle bir lakabı yok ama bazı padişahların lakapları var. Şiir yazarken aldıkları mahlaslar var. Mesela her şair farklı bir mahlasla şiir yazar.
Kendi ismiyle yazmıyor.
Kendi ismiyle hiçbir zaman yazmaz. Mesela Sultan I. Ahmet'in Bahti'dir şeyse.
Kendi yazdığı belli olmasın diye mi böyle? Yani toplum içinde...
O belli olur ama şiir ayrı bir vadidir. Şairler ayrı bir şiir ismi alırlar mutlaka. Bu adettir. Bilinir onun az çok kim olduğu ama ilk bakışta bilinmez tabii.
Değil mi yani dışarıdan okuyan birisi?
Bir de şimdi yani şiir yazdığı zaman tutup da yani kendi ismini koyamaz ki. Kendi ismi tumturaklı bir isim. Şeyi bozar, ahengi bozar. Hmm. Ama şiire uygun Adli gibi, Avni gibi, Cevri gibi, Siyahi gibi, Nahifi gibi. Kısa şiir kafiyeye ve şeye uygun, vezne uygun bir mahlas almak adettir. Mesela Osmanlı bürokrasi kalemlerine giren herkese bir lakap verilir. Mesela Ahmet Efendi Lofçalı kaleme gelince Cevdet ismini alır. Olmuş Ahmet Cevdet Paşa. Mesela
yani
Ahmet Efendi
yaşta da aslında
Ahmet
olabilir.
Efendi gelmiş bürokrasiye Mithat ismini almış. Olmuş Mithat Paşa. Hiç kimse onu artık...
İlk ismini de kullanıyor ama değil
tabii,
mi?
Mehmet Emin Efendi gelmiş olmuş Ali Paşa. Tabii ilk ismini de kullanıyor. Ama artık hep herkes onu o lakabıyla tanır.
Peki bu lakapta mesela zaman zaman işte topal gibi, kör gibi, uzun gibi ya da leylek gibi
var
sıfatlar olduğunda toplum içinde ya da işte diyelim ki bir kalemde bu şekilde mi kullanılır?
Şimdi Enderun'a alınan çocukların isimleri ya Ahmet'tir, ya Mehmet'tir, ya Mustafa'dır, ya Ali'dir, ya Hasan'dır, ya Hüseyin'dir. Yani çok farklı isim koymazlar. Malum devşirilen çocuklara saraydaki gibi değil. Mesela saraya gelen cariyenin ismi ne olursa olsun, ister bir ecnebi ismi olsun, sonradan Müslüman olsun, isterse Müslüman bir cariye olsun, hiç fark etmez. Hemen değiştirilir. Haremde ona bir farklı isim verilir.
Girdiği an itibariyle, mi? Yani bir kalfa mı yapar hemen, bunu?
Onu kim verir? Artık ondan kim vazifeliyse, terbiyesiyle kim vazifeliyse o verir. Eğer onu saraya getiren...
Padişahın ilk gördüğü anda isim verdiğini
İşte Valide Sultan Padişah onu ilk defa görmüşse, onun gözüne çarpmışsa ilk ismi o verir. Ama değil, bir sultan mesela görmüşse ama değilse saraya alınır. Kimin yanına verildiyse ona bir isim verir. İşte Perestu, kırlangıç demekmesi mesela. Kirpikleri uzunmuş, Tiri Müjgan demişler. Yani kirpikleri ok. Yani böyle isimler verildi. Bunlar hepsi Farsçadır. Saraya giren kadınların...
Sen gülüşü güzel olduğu için.
Hürrem. Evet. O kadar güler yüzlü. Onun adı Aleksandra'dır. Evet. Saraya geldiği zaman bakmışlar yüzü çok beşhur, çok güler yüzlü. Hürrem Farsça güler yüzlü demektir. Hürrem ismini vermişler. İşte Bezmi Alem neşeliymiş demek ki. Bezmi Alem demiş. İnce uzunmuş Pertevniyal demişler. Yani güle benziyor, gülüstü demişler. Yani her cariyenin mutlaka...
Ama kadınlara daha güzel isimler, daha çiçek tabii, isimleri değil
çiçek,
mi?
Çiçek veya zarafeti sembolize eder, bestenigar gibi falan isimler verilir. Çok ahenkli isimlerdir bu saraylı isimleri. Ve ciddi bir tahkikin mahsulüdür. Yani hiç kullanılmayan Farsça kelimeler bir araya getirilerek isim yapılır yani.
Bir benzeri
kolay kolay bulunmaz. Evet yani enteresan. Başka yerde rastlamazsınız yani. O kişinin neredeyse ismi olur. Verdi Cinan, işte Cennet Gülü. Fakat Enderun'daki çocuklar öyle değil. Onlar da böyle bir tabii erkeklerin arasında böyle bir estetik ahenk aranmayacak. Onlara normal isim veriliyor. Peki bunlar bir sürü Ahmet var. Geldikleri yerde söylemek istemiyorlar. Babasının adını da söyleyemezsin.
Mümkünse unutturmak istiyorlar
Mümkünse
değil mi?
Mümkünse unutturmak istiyorlar. Bu sefer her koğuşta onlara hadise mecrasında akıyor su ve bir lakap takılıyor. Bu lakap bir kere fiziki görünüşü. Sokulu Mehmet Paşa o kadar uzun boyluydu ki 2 metre üzerinde. Tavil Mehmet dediler ona.
Ama tarihe de Sokullu Mehmet Paşa
ama
diye geçti,
sonradan
değil mi?
Memleketiyle irtibata geçtiği için, oradaki ailesini bulduğu için hep onu Sokollu Mehmet Paşa diye biliyoruz. Tırnakçı Hüseyin Paşa var mesela.
Şimdi tırnakçı deseniz birisine.
Tırnakçının argoda da bir isim var çünkü. Padişahın tırnağını kesme işiyle meşgul olduğu için. Çünkü bu Enderun'daki çocuklar aynı zamanda bir işleri de vardır. Yani kimi mesela hazine dairesini bekler, kimi padişahın hususi işlerini görür, kimi özel kalemde, kimi av hayvanlarına bakar, kimisi kiler. Her birinin bir işi vardır orada.
Peki şimdi böyle düşündüğünüzde aslında tırnakçılık yapan ya da görevi tırnak kesmek olan bir insanın haftada bir kez olduğunu düşünürsek haftada bir kez mi işi vardır?
Hayır,
yoksa başka
işlerle
de uğraşır mı?
Enderun'da okuyor, tahsili var onun. Başka işlerle meşgul, sabahleyin ders görüyor, öğleden sonra atıcılık, okçuluk, müsabakalarına talimleri yapıyor.
Yani bütün gün sarayda kapıda bekleyip.
Hobisi var ama mesela padişahın tırnağı kesileceği zaman tırnakçı kalfayla o gidiyor mesela padişahın hizmetine mesela. Veya zurnazen Mustafa Paşa var. Sarayda zurna çalarmış mehterde. Mesela Baltacı Mehmet Paşa'nın ismi Pak Müezzin. Yüzü beyaz, sesi de çok güzelmiş. Sarayda müezzinlik yapar. Sonradan Baltacı sınıfına ayrılmış. Baltacı Mehmet diye meşhur oldu mesela. Mehmet Paşa meşhur Prut Harbi'nde galip olan. Tiryaki Hasan Paşa mesela. Tütün tiryakiliğinden. Mesela sadece demek fizik görünüş değil. İnsanların telakkileri. Tabanı yassı Mehmet Paşa var. Demek ayağını lap lap basıyordu. Mesela hiç gücenmemiş bundan.
Herhalde insanlar fark edilmekten ya da farklı olmaktan.
Evet.
Farklılık ne olursa olsun. Hele de gerçeklik payı varsa gocunmamışlar.
Gocunmamışlar. Mere Hüseyin Paşa var mesela. Ona sonradan verilmiş bu isim. Mere alın dermiş. Mesela böyle suçluları yakaladığı zaman hemen bir sorgusunu yaparmış. Ondan sonra Mere Arnavutça. Aldı kalmış Mere Hüseyin Paşa. Kullandıkları tabirler de insan. Blak Mehmet Paşa var mesela. Blak Arnavutça beyaz demek. Demek ne kadar beyazmış yüzü. Eyüp'tedir onun kabri. Güzel Yusuf Paşa var mesela. Güzelce Ahmet Paşa var. Yani fiziki kusur.
Şeyde. Çok enteresan mesela. Yahni Kapan Abdülkerim Paşa. Hindi Emin Paşa.
O Yahni Kapan meşhur. O şeyde okurken imaretten yemek gelir malum medresede. Şimdi ortaya geliyor sofra mesela. Eğer ağır yemek yiyorsanız yemeğin güzel tarafları biter. Onun için diğerlerinin süratine ayak uyduracaksınız. Bu biraz daha süratliymiş. Sofraya oturur oturmaz yahniyi kaparmış. Oh. Adı kalmış yahni kapan. Defterdarlık falan yaptı ama yahni kapan ismiyle meşhurdur.
Yani bayağı ciddi ciddi bu isimle.
Evet. Mezzom Orta Hüseyin Paşa var mesela. Harpte yaralanmış. O kadar çok yaralanmış ki İtalyanlar mezzo morto, yarı ölü demişler. Hı. Bu haliyle savaştığı için mezzo morto, düşünün İtalyanca bir tabir dilimizde, başka İtalyanca da mesela Cağaloğlu Sinan Paşa kimse bilmez ama Conchigalan'ın oğludur o. Esir düştü, Müslüman oldu. Cağaloğlu Sinan Paşa terfi etti, bir semte ismini verdi. Yani Cağaloğlu'nun Conchigala'dan geldiğini kimse bilmez. Kılıç Ali Paşa, onun Occiali'ydi ismi, eski ismi. İtalya'dan o da esir edilmiş. O Uççali oldu, Uluçali, Uluçali oldu, Kılıçali.
Bayağı da değişmiş. Evet, değişti. 7-8 Hasan Paşa, Pırasa Ahmet Paşa, ya. Ayıcı Arif Bey. Şimdi bunlar böyle ilk Legari Hasan Çelebi. Hasan Çelebi. Hazarfen
bin ilim sahibi demek. Her şeyi bildiği için o Hazarfen Ahmet Çelebi malum Galata'dan şeye uçan. Legari de öyle. Legari büyük bir füze yapmış. Onunla göklere yükselmiş. 7-8 Hasan Paşa da enteresandır. İsmini Hasan imza atarken, Hasan ismi eski yazı bilenler bilirler. Rakamla 8 ile 7'nin bir çizgiyle birleştirilmesidir. O da tabii karakol komutanı olduğu için seveni de çok, sevmeyeni de çok. 7-8 Hasan Paşa demişler ona. Yani ismi yazarken 7 ve 8'i sanki birleştiriyormuş gibi. O meşhur Sultan Aziz'i Sultan Hamit zamanındaki Çırağan baskınında Ali Suavi'yi yakalayıp darbeyi önleyen cesaretiyle bundan dolayı Sultan Hamit tarafından çok taltif edilen bir kimsedir.
Şimdi isimlere baktığımızda
arkadaşları takıyor Enderun'da bunları. Veya sonradan halk takıyor. Yani bu ömrünün sonuna doğru bu lakap alanlar var. Mesela Cenaze Hasan Paşa var. Ukrayna'da savaş, Rus savaşları sırasında sadrazam azledilmiş Yusuf Paşa. Hemen mühür ona gönderilmiş. O da hasta yatağında yatıyormuş. Öldü ölecek insanlar başında. Sadaret mührü biliyorsunuz sadrazamlık mühürle olur. Padişah mührü vermek sadrazam tayin etmek, almak da azletmek demektir. Hasan Paşa'ya verilince muhtemelen başka bir ismi de vardı. O unutuldu. Cenaze Hasan Paşa kaldı. Bütün Osmanlı tarihlerinde o Cenaze Hasan Paşa'dır. Çünkü öldü ölecek derken sadrazam oldu ve yaşadı ondan sonra epey.
Yani demek ki mühürün böyle bir güç kuvvet veren tarafı
Kuyucu da var. Murat Paşa var mesela. İran harplerinde eşkiyaları öldürüyor. Tabii çok adam ölünce onları kuyulara doldurmuş cesetlerini. Biraz korkanlar, biraz hasımları tarafından Kuyucu Ahmet Paşa, Arabacı Ali Paşa var mesela. O suçlular arabayla mesela sevk edermiş. Çok enteresandı. Kozbekçi Hasan Paşa var. Sadrazamlık için saraya geldiğinde Kozbekçiler odası var. Orada biraz oturduğu için bu saraylar da alem insanlar. Yani her şeyden bir mana.
Gözünüzü çevirmeye görün hemen.
Yani hemen kabul edil. Şimdi mana var onda. Yani içeriye hemen kabul edilmedi. Bir miktar Kozbek, yani demek tereddüt var sadrazamlığında. Kozbekçi de hatırlatıyorlar yani. Ha şu Kozbekçi mi?
Yani orada bekliyor. Yani aslında çok da göreve getirmek istemiyorlardı ama.
Muhtemelen hoşuna gitmiyordu. İşte Topal Recep Paşa var mesela.
Sinek Mustafa Paşa.
Sinek Mustafa. Yani bu böyle ufak tefek olduğu için. Ya Ekin İti diye bir zat var, defterdar. Şimdi Ekin İti biliyorsunuz. Ya bilmiyorsunuz, nereden bilecek insanlar. Ekinlerin arasından köpek giderken anız ona zarar vermesin yüzüne diye başını böyle kaldırır. Ekinlerde böyle. Bu da biraz böyle burnu havada imiş. Defterdar. Onun ekin ite tabir etmişler. Evet. O da gocunmamış bundan yani.
Başının böyle biraz havada olması. Kemankeş Kara Mustafa
o
Paşa.
O muazzam bir Sultan İbrahim devri sadrazamlarından. Çok muazzam ok atarmış o. Kemankeş ok çeken demek. Yani o hatta bir de öyle bir Deli Hüseyin Paşa var. İran Şah'a bir ok göndermiş. Demiş ki bunun yayını kimse geremez. Tesadüfen bu genç bir çocukken germiş. Demişler bu yayı kim gerdi? Demişler ki biz Deli Hüseyin. Hüseyin gerdi. Zülüflü baltacılardan. Onun üzerine demişler sen deli misin demişler. Bu nasıl gerdin? Adı kalmış Deli Hüseyin. Ondan sonra paşa oldu Deli Hüseyin Paşa. O da bundan gücenmiyor. Çünkü bir kahramanlığın
ama
neticesi.
Ama tabii şimdi bazen bazı sıfatlar bunu... Kim yaptı? Bunu ancak bir deli, yani deli kuvvetiyle yapabilir.
Canım demişler, gençken öyleydi demişler ona da birisi. Bir barfiks'e asılmış böyle bir şey, bir sokak, bir bedestende böyle bir demir varmış. Barfiks'e asılmış, epey bir yukarıda kalmış. Demiş yani o zaman gençlik de şimdi de demiş kuvvetimiz yerinde. Hatta divan toplantısında birisi o eskiden de demiş de bel kuşağından tutmuş adamı şöyle havada kaldırmış, epey bir gezdirmiş.
Oo, filmlerdeki gibi
hani. Muhtemelen o Semin Mehmet Paşa diyorlar. Muhtemelen o da şişmandı. Semin şişman demek. Hı-hı. Bir de Semiz Mehmet Paşa var. Yani onlar şişmanlıktan şeydir, naşidir.
Semiz kelimesi hala.
Semiz kelimesi hala kullanılıyor. Semin kullanılmıyor ama Semin de şişman demektir. Kilolu demektir. Semiz biraz yapılı, Semin biraz daha şişman. Öküz Mehmet Paşa var. Hiç gocunmamış. Hatta bir gün bir divan toplantısında bir seferde dışarıdan bir öküz böğürmesi gelmiş de divandakiler gayri ihtiyari gülmüşler. O da demiş ki öküz bana ne diyor biliyor musunuz demiş. Bizim cinsimizden olan sen bu eşeklerin içinde ne işin var?
Efendim oradan şeyken, da bir pay çıkartmış.
Bir seferde top arabaları çamura saplanıyor. Öküzler çıkaramıyorlar. Öküz Mehmet Paşa çok güçlüymüş. O da öküzlerin yanına giriyor ve top arabasını çıkarıyorlar. Çıkardık Öküz Mehmet Paşa demişler. İşte onun için gücenmiyor.
Yani tabii, arkasında bir hikaye
hikayesi
var.
Hikayesi olduğu için gücenmiyor.
Yani Deli'de de öyle. Arkasında
tabii,
bir
hikayesi var.
Var.
Evet.
Kısa bir araya gidelim, sonra böyle hikayelerle devam edeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi öyle isimler var ki geçmişini hatırlatıyor
evet.
insanlara. Bazen de acı bir geçmişi hatırlatıyor. Ama yine de buna rağmen insanlar o lakapla yaşamaya devam ediyor. Mesela Maktulzade Hacı Ali Paşa.
Evet, eşeğin Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın oğlu. Malum Viyana'yı kuşatıp da alamayan, o idam edildi. Şimdi o tabi ondan gücenmez, gocunmaz. Çünkü babası Merzifonlu olduğu için... Benim babam bir eşkıya değil ki idam edilsin. Çok fazla gocunacağını zannetmiyorum ben.
O hatta tabirden. Tam tersi pozitif bir imaj.
Tabii tabii. Yani
bir
ben,
PR çalışması
tabii
yani
olabilir
şimdi
yani.
Baktığınızda.
Bir de şey var ya malumunuz İbrahim Hasodabaşı İbrahim Ağa var. Kanuni Sultan Süleyman'ın nedimiydi biliyorsunuz. Hı-hı. Zeka ve kabiliyetiyle yükseldi. Tafra yaparak yani hiç arada beylerbeylik sancakbeylik yapmadan Hasodabaşılıktan doğrudan sadrazam oldu. Makbul İbrahim Paşa dedi halk buna yani bir adam ancak makbul ise... Bu tafrayı
yani
atabilir.
Yani en azından padişahın gözünde makbul.
Gözünde makbul. Tamam kaliteliydi falan ama ondan sonra tabii herkes o makamı hazmedemiyor. Aniden atlayınca da aynı Enver Paşa gibi biraz insan tökezliyor. Nitekim o da tökezledi. Ve bu sefer padişah gözünün yaşına bakmadı. Hatta eniştesi olduğuna dair de bir rivayet vardır. Kati değil ama hı-hı. İdam ettirdi İbrahim Paşa'yı. Bu sefer ne oldu? Makbul İbrahim Paşa, Maktul İbrahim Paşa diye anıldı tarihlerde. Yani bu lakaplar da enteresandır. Bir ibretli... ve tarihi bir serencamı anlatır.
Aslında organik olduğunu da görüyoruz değil
tabii,
mi?
Tabii.
Yani biraz önce söylediğiniz gibi işte ölüm döşeğinde
evet.
Makam gelince insanlar orada bile tabii. Lakaplarını değiştirebiliyorlar.
Yani Hacı,
toplum değiştiriyor.
Hacı Ali Paşa tamam işte Koca Yusuf Paşa tamam böyle sıradan taltif ünvanları var ama bu tip ünvanlar da enteresandır.
Peki firari hain Ahmet Fevzi Paşa.
Onu sormayın o. Hüsrev Paşa ile rekabeti vardı sadrazam Hüsrev Paşa ile tuttu bizim donanmayı Mısır isyanı sırasında aldı götürdü daha doğrusu çağırdılar onu dediler ki geri dön o da dedi ki eyvah Hüsrev Paşa beni çağırıyor yani bu paranoya insana neler yaptırıyor Allah adamı şaşırtmasın aldı donanmayı götürdü Mısır valisine teslim etti onun için Osmanlı tarihinde hem firari kaçtığı için hem donanmayı isyancı Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya teslim ettiği için hain Ahmet diye anılır. Sonradan anlaşma yapıldı Mısır'la malum. İsyan bastırıldı. Donanmayı geri aldık ama Osmanlı hükümeti hain Ahmet Paşa'yı geri kabul etmedi ve affetmedi.
Yani kaldı Mısır'da. Yani hainliğiyle Mısır'da kaldı. Şimdi yaptıkları işlere göre isim alanlar var. Mesela bu isimler şimdiki Türkçe'de anlam olarak... Özellikle argoda çok da makbul evet. değil ama insanlar o isimlerle uzun süre yaşamışlar ya da kelime anlam değiştirmiş.
Evet tabii.
Bu durumda şimdi mesela ben yayında söylemek istemiyorum ama adamın gayet de masum ve
evet.
Legal, doğru, evet. Düzgün, sosyal hayata ait bir işi varmış.
Evet.
İş bugünkü Türkçe'de anlam değiştirmiş.
Tabii doğru kelimeler zaman içinde farklılaşır. Argo kelimeler fasihleşir, fasih kelimeler argolaşır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bunu nazara almak lazım.
Şeytan döven Aydın Reis. Ya. İspanyol döven anlamına geliyormuş. Neden böyle bir lakap vermiş
bu
acaba?
Bu donanma Leventlerinin de enteresan lakapları vardır. Onlar tabii devamlı savaşla haşır neşir oldukları için bir de bu kahramanlar arasında yani savaşçılar arasında düşmanı korkutan lakapların bulunması iyidir. Araplara demişler ki siz çocuklarınıza böyle kurt, aslan, kaplan, şahin manasına gelen isimler veriyorsunuz. Kölelerinize de güzel, yumuşak, çiçek isimleri veriyorsunuz. Neden böyle? Demiş ki kölelerimizi kendimiz için isimlendiriyoruz. Çocuklarımızı düşmanlarımız için. Korksunlar ya adını duyunca. Adamın adı ne? Arslan, kaplan. İşte bu Leventlerin, askerlerin de isimlerinde bu yiğitlik teması çok işlenir.
Pırasa Mehmet Paşa'nın adı da pırasayı çok sevmesinden
sevdiğinden geliyor. Evet.
Ne enteresan.
Bu işte Enderun isimleri bunlar.
Yani pırasa yemeği çıktığında pırasa yemeği, evet. seninkini de yerim diyorsa.
Gibisinden, evet. Herkes sevmez pırasayı malum.
Ayıcı Arif Bey.
Bunun bir ayısı vardı. Bu yakın zaman ricalindendir, İttihatçı ricalindendir. Sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında da hayatına devam ettirdi. Sonradan suikaste karıştı. Bunun bir ayısı varmış, hep yanında gezdirirmiş. Cephede bulmuş bildiğimiz ayı. Küçükken almış. Tabii ayı büyümüş. Ayı büyüyünce o götürmüş ormana salmışlar ama adı kalmış Ayıcı Arif Bey. O da korkutucu bir isim.
Evet yani baktığınız zaman evet. Sanki böyle
Ayıcı kaymakam derlerdi. Taşla'da bir kaymakam yine aynı böyle bir küçük ayı balığı bulmuş. Tabii küçükken ayının yavrusu sevimli oluyor da yavru biraz büyüyünce kasabanın dükkanlarından eşya çalmaya ve böyle
ayıdan
kadınlara çocuklara
huyu vardı. Evet.
Böyle eliyle vurmaya başlayınca alın bunu götürün ormanda azıtın dediler. Büyüdü ve o da yerine gitti.
Şimdi bu isimler gerçekten insanların yaptığı işle alakalı ama bir taraftan da sosyal hayatla ilgili çok enteresan işaretler de veriyor bize. Mesela bazı mesleklerin hayatımızda artık olmadığını görüyoruz bu lakaplarla birlikte. Onların yerine yenileri gelmiş. Bazıları biraz önce söylediğimiz gibi şimdi neredeyse insan haklarına aykırı ama hiç gocunmamışlar, gücenmemişler. Mesela bizi ayrımcılıkla suçlayan dışarıdan bakıldığında başka dinlerden bakıldığında bizi ayrımcılıkla suçlayanların aslında bu lakaplardan çıkartacağı çok ders var.
Elbette, elbette. Yani Osmanlı'da ben her zaman söylüyorum farklı bir anlayış var. Şimdi bir kere Osmanlı Devleti bir imparatorluktur. Evet resmi dini İslamiyettir, idareci kadro Türktür. Ama bütün din mensuplarına ve bütün ırk mensuplarına bugün inkişaf etmiş memleketlerde bulunmayan bir demokratik yapıyla, demokratik muameleyle davranırlar. Mesela farklı din ve ırklardan olanlara karşı bir ürküntü duymazlar. Bu biraz da alışık olmanın alameti. Yani şimdi Hollanda'da gezerken bir Türk olduğunu söyledi. Hollanda demin mi İsveç diyeyim mesela veya İtalya diyeyim. Ürker insanlar yani. Müslümandan ürker veya başka ırktan ürker. Hele bir de zenci ise veya sarı ırktansa daha çok ürker. Osmanlı'da böyle bir şey yok çünkü hep onları görüyor. Bir de insanların farklılıklarını onları aşağılamak, onları yermek, onları kötülemek için kullanmamışlar. İnsanlar da biraz geniş gönüllü olmuş. Mesela Rüstem Paşa hakkında bir şiir yazılmış da şair rahatsız olduğunu ifade etmiş. O da damattır malum Kanuni Sultan Süleyman demiş ki devlet idare eden insanlar biraz geniş göğüslü olacak demiş. Yani kaldıracaksın her böyle şeye. Şeyleri yani şairler seni tenkit ederler aldırma böyle şeyleri hemen demiş reaksiyon gösterme. Yani biri senin hakkında bir şey söyledi diye hemen neden böyle deme yani. Sen devlet adamısın. Normal senin için derler bunu.
Sanatçı için, devlet adamı için değil mi? Derler. Onlar daha yani çok eleştirilen hani toplum
artık
gözünde.
Artık ammenin şeyine mazhar olmuş kimselerdir. Osmanlı'da da böyledir. Bunlardan gocunmamış. Bir de lazım bu yani. Mutlaka bir adamın bir lakabı olması lazım ki ayırt edilsin. Onu da o vermişler. Tutup da yani bu mahkeme kararıyla ve ben bu lakabın bana verilmesini istiyorum. Ne olmuyor bu işler yani. Cemiyet siz, veriyor, arkadaşları veriyor.
Siz istediğiniz kadar mesela Narin Ahmet Paşa olmak isteyin ama evet. Çok yiyorsanız o bu Ahmet Paşa
olmalısınız.
Öyle
derler yani öyle de ama çok yakışıklıysanız, güzelseniz de Melek Ahmet Paşa derler. Dedirtmeye gerek yok.
Tam da ona bakıyordum
yani,
şimdi.
Yüzü çok güzeldi o meşhur Melek Ahmet Paşa'nın. Huyu da iyiymiş. Evliya Çelebi'nin hamisidir o. Melek Ahmet Paşa sadrazamlık yaptı. Yani böyleleri de var. Böyleleri de var.
Rüya tabiri konusunda çok da marifetliymiş. Evet. Evliya Çelebi'nin rüyasında yorumlayan değil mi?
Tabir eden.
Tabii bütün bunlar dediğim gibi biraz daha toplum olarak da hoşgörülü olmak zorunda bırakmış insanları. Çünkü başka türlü ayırt edilemiyorsunuz. Bir ayağınız aksıyorsa ve size topal diyorlarsa da yani bununla yaşamayı öğreniyorsunuz. Bir noktada size bu kültür bunu aşılıyor. Bunda gocunacak bir şey yok kardeşim. Rahat ol diyor yani.
Bir gerçek bu. Yani mesela topal olması Recep Paşa'nın sadrazam olmasına mani olmadı. Hı hı. Yani yek çeşim, tek gözlü olmak mesela şair olmaya mani olmadı. Veya mesela yesari olmak yani sağ elini kullanamam. Çolak da sağ eli malum Esad Efendi'nin. Sol elini kullanıyor. Muazzam bir hattattır sol eliyle. Yesari. Yesari, yesar sol demek. Yemin sağ demek. Yani eskiden yemini, yümni derlerse sağını sağ kullanıyor ama bu kullanılmaz. Çünkü çok kişi sağını kullanır. Ama eğer solunu kullanıyorsa o zaman yesari derlerdi.
Meşhur besteci var değil
evet,
mi?
Evet, Yesari Asım Arsoy var. Evet, yani Yesari İzzet Efendi var, Esat Efendi var. Yesariler meşhur bir ailedir aynı zamanda. Yesari Zadeler var. Yani bundan dediğim
genetik
gibi
olduğu için de aslında tabii, solak olmak bir noktada.
Tabii, bazısı çolakmış ama bazısının hakikaten sol eli. Bazısı iki elini de kullanır. Sağ eli gibi solunu da kullananlar hı-hı vardır. Zülcenahayn derler onlar, iki kanatlı. Hmm. Yani kanat tabii şeylere mahsus ama işte bunlardan dediğiniz gibi insanlar gocunmamışlar çünkü bununla ayırt ediliyor, böyle biliniyor, böyle tanınıyor.
Şimdi yani hakikaten biraz da hoşgörülü olmak zorunda evet kalmışlar. Yani biraz önce söylediğimiz konu, o kadar çok karşılaşıyorsunuz ki bunlarla. Evet. Bunların gerekirse sadrazamlığa kadar çıktığını görüyorsunuz. Evet. Böyle olunca aslında bir engel olmadığını, şimdi galiba işte bir takım bedensel engelleri olmak, insanlar için belli yerlere gelmenin engeli gibi görüldüğü için
evet, şimdi
kelimeler
sevilmiyor. İnsanların tabiatı değişmiş. Eski insanlar biraz geniş gönüllü, biraz da böyle şeyleri problem yapmıyor. Çok kompleksleri yok. Eski insanlarda mesela çok komplekse rastlamıyoruz. Biz Osmanlı cemiyetinin en büyük hususiyetlerinden bir tanesi. Çünkü herkes bulunduğu yerde bir kıymet ifade eder. İnsanlar insanlara insan olduğu için kıymet verir. Bunun dışında kıymet verdiği belli hassalar vardır. İşte ilmi, nesebi, nezaketi, zarafeti. Olduğu için insanlarda bir kompleks yoktur. Mesela bir köylü kompleks duymaz. Ben köylüyüm der, yerini bilir ona göre. Veya bir sakat bundan dolayı bir kompleks duymaz. Çünkü o cemiyette bir yeri vardır. O haliyle kabul edilir. Yadırganmaz. Tamam, insan tabiatında çok farklı görünüşlere karşı aa deyip böyle bir dönüp bakma vardır ama yadırgama. Osmanlı cemiyetinde bu çok fazla değildir. Bir de Osmanlı cemiyetinde bir fırsat eşitliği vardır. Bunu her zaman söylüyoruz. Mesela soylu olmak, zengin olmak, hatta tahsilli olmak bile çok bir şey ifade etmez. Bir, liyakatli olmak mühim. Liyakatli olacaksınız. Liyakatli bir adamın eğer talihi de yaver gidiyorsa bunun önünde hiç kimse duramaz.
Hem şanslı olacaksınız.
Evet. Tabii şanslı olmayanın kim ne yapabilir? Çünkü şanslı olanın önüne bir fırsat çıkar veya bir hami çıkar. Bakar onun liyakatini keşfeder. Ya bir dakika, bu kimin nesi, kimin fesi demez. Peki diyeceksiniz ki torpilli yok mudur? Vardır. İnsanlar kendi adamlarını iltimas edip bir yere getirmek isterler. Fakat bünyesinde tutmaz onu o mekanizma.
Yani siz onu bir yere getirebilirsiniz ama orada kalıp kalmayacağı yine kendi
evet,
başarısına
kendine kalmış
bağlı.
Evet, o hakikaten sonradan ibraz-ı liyakat ederse tamam orada kalabilir. Değilse bünye onun atar. Filancanın oğlu kardeşi olması onu kurtarmaz. Veya kurtarsa bile bu çok cüz'i bir miktardadır. Yani kabul edilebilecek bir firedir. Onun için sistem liyakat ve talih üzerine kurulmuştur. Ne zaman liyakat ve onun için mesela Osmanlı devlet adamlarının kahir ekseriyeti, küçükken savaşta esir edilmiş bir ecnebi köle veya Balkanlardan devşirilmiş bir devşirme, Hırvat, Ukraynalı, Arnavut çocuğu veya fakir bir ailenin çocuğu olup da zekasıyla medresede temayüz etmiş bir ilim adamıdır. Bu Osmanlı'nın son zamanında da var. Ali Paşa, Mısır çarşısı kapıcısının oğludur. Yani zengin falan birisi değildir. Ama koskoca sadrazam olmuştur. Buna bir engel yoktur. Nasıl olmuştur Ali Paşa? Kimin torpiliyle? Liyakatiyle. Liyakatiyle, zekası, kabiliyetiyle Reşit Paşa'nın dikkatini çekmiş. Ondan sonra sadrazam olmuş.
Şimdi işte onu söyleyecektim. Yani küçük bir çocuk ne liyakat gösterebilir diyebilirler ama öyle çocuklar da hakikaten kendi yaşıtları arasında da sıyrılıyorlar.
Efendim, koç olacak kuzu, koz önünde yani ahır önünde belli olur derler. Adam olacak çocuk da bir yerinden belli oluyor. Şimdi belki dinleyicilerimiz anlayamayabilir ama mesela diyelim ki çocuğun önünde iki tane yol var. Ya medreseye gidecek, okuyacak. O zaman ilk mektebi bitirdikten sonra medreseye gider. Medrese de zaten zekası ve kabiliyeti temayüz eder o çocuk. O çocuğun jelistam olacağı bellidir. Hani Napolyon demiş ya, her asker Maraşal asasını sırtındaki çantada taşır. Yani öyle bir zaman gelir, öyle bir şey görse adam Maraşal olabilir. Nitekim eskiden öyleydi. Tahsilsiz pek çok subay vardı. Yüksek rütbelere çıkmış kahramanlığıyla. Şimdi bu medrese talebesi de orada bir liyakat gösteriyor. Mevzuları anlamakta, kavramakta, anlatmakta.
Soru sormakta ya da cevap vermekte.
Veya cevap vermekte. Hocalarının dikkatini çekiyor. Hocalar ona hususi emek veriyorlar ve o çocuk yükseliyor. Aynı şekilde ilk mektebi bitiren bir çocuk eğer babasının sanatına devam edecekse, kabiliyeti varsa babasını bile geçen memleket çapında, şehir çapında, hatta dünya çapında bir sanatkar olabilir. Onun. Yok, medreseye gitmedi. Babasının sanatına da sülük etmedi. Diyelim ki bürokrasiye, kalemiyeye katip verdiler bunu. Eskiden devlet memurluğu aynı usta çırak münasebetiydi. Küçük çocuklar, ilk mektebi bitiren 10-12 yaşında çocuklar kaleme bugünkü ofis boylar gibi çırak verilirdi.
Getir götür yapar.
Bu getir götür işlerini yapar. Katiplerin kalemlerini açar, minderlerini çevirir, rahlerini hazırlar, getirir. Kağıtlarını getirir, çay getirir, kahve getirir, sefer tasları yemekle. Ama bunları yaparken işte o çocuk bir şekilde verilen işi anlamada, yapmada,
literatürü
çabuk
öğrenmekse,
yapmada kabiliyet kazanır ve literatürü öğrenir. Ve bir müddet sonra emsallerinin önüne eski tabirle teveffuk eder, temayüz eder, öne geçer. Hı hı. İşte böyle bir çocuk liyakatli olduğu anlaşılır. Ondan sonra birisi de bunun elinden tutarsa işte talih burada devreye giriyor. Hı hı. Hani Allah sizi şirin göstersin derler. Kime şirin göstersin? Yani
makam mevki
sahiplerine işte sizi elinizden tutsun. Evet. Eskilerin duasıydı bu. Allah sizi şirin göstersin. İşte saraydaki cariyeye de padişah şirin gösterirse padişahım olur yani. Bu böyle.
Peki şimdi bu lakaplar her yerde kullanılır mı?
Yani, her yerde kullanılır. Ha yok. Resmi evraklarda bu lakaplar kullanılmaz. Yani Topal Recep Paşa diye geçmez. Vezir-i Azam Recep Paşa Zide Kadruhu. Allah kudretini arttırsın. Böyle geçer. Ama tarihinden biz anlarız ki bu Topal Recep Paşa. Hmm. Ama yazışmalarda, biyografi kitaplarında Topal Recep diye anlatırlar. Hatta padişah bile hitap ederken Topal Lala diye hitap edermiş.
Peki onun altında çalışanlar böyle mi hitap ederler?
Hayır, hayır. Topal Recep, biz bir kere Topal olmasın. Recep Paşa diye de hitap etmezler. Onun isim vermek zaten, küçüğün büyüğe ismini vermesi ayıp karşılanır her zaman.
İsimiyle seslenmesi.
Evet. Paşa Hazretleri, Sadrazam Paşa Hazretleri, işte Sadr Mekarim Paşa Hazretleri böyle hitap edilir. Hı. Amiri ise hangi makamdaysa o.
Ama padişah istediğine istediği, yani kendi makamı.
Evet, padişah makamı icabı istediğini söyler, evet. Ama yazışmalarda öyle değildir. Mesela padişah da birine yazışma yazarken Topal Recep demez.
Resmi.
Veziri meali semirim Recep Paşa Hazretleri'ne devletli veya fehametli Recep diye yazdırtır şeyi, yazıyı.
Yani o ne dese de, evet. Yani yanında yazacak olan kişi, evet, onu mutlaka, evet, o üsluba göre.
Elbette, yani orada da neticede resmi yazışmalarında bir adabı vardır. Oraya bu lakaplar girmez.
Ama bir dönem sosyal hayatın vazgeçilmezi olmuş, rengi olmuş.
Rengi olmuş tabii.
Biraz da gülümseme noktası olmuş. Özellikle şairlerin devlet adamlarını eleştirirken çok işlerine yaramış.
Evet, yani tabii hiciv edebiyatı şarkta çok inkişaf etmiştir. Tabii bütün dünyada, ama bu hicivin de en büyük muhatabı biliyorsunuz meşhurlar. Meşhurlardan da devlet adamlarıdır. Devlet adamları eğer bir kusur işlemişse yandı. Mesela Nedim Paşa vardı. Mahmut Nedim Paşa. Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından kötü bir nam bırakmıştır. Çünkü onun devrinde Osmanlı Devleti artık borçlarını, Kırım Harbi sebebiyle aldığı borçları ödeyemeyeceğini ilan etmişti. Bundan dolayı moratorium beyan etti. Bu sebeple Osmanlı tarihinde pek sevilmez Nedim Paşa. Bir de Nedim Paşa mizaç itibariyle baskıcı, despotik bir adamdı. Farklı seslere tahammül edemez, istişareyi sevmezdi. Bu sebeple düşmanı çoktu. Nedim Paşa Rusya taraftarı bir politika takip edilmesini istediği için Nedimov diye anılırdı. Lakabı Nedimov'tu. Bu Nedim Paşa'nın. Mesela bir İngiliz Sait Paşa vardır.
Evet.
İngiltere'de okuduğu için İngiliz Sait Paşa demişler.
Hani sanki İngiliz Kamil yanlısı gibi algılanıyor.
İşte İngiliz Kamil Paşa'ya, Kıbrıslı Kamil Paşa'nın bir adı da İngiliz Kamil Paşa'dır. İki tane var onlardan, ama İngiltere taraftarı politika takip edilmesi için böyle söyler. Nedimov'un bir başka lakabı daha vardır. Kedi. Hı. Ama Van kedisi. Bir gözü başka, bir gözü başkaymış. Bir gözü mavi, bir gözü yeşilmiş.
Kendisinin öyleymiş. Evet. Çok istisna.
Bakışı öyle. Namık Kemal'in meşhur Kedi Hicvi onun için yazılmıştır. Kedimin her gece ciğerle dolardı kafesi, sepeti, hiç haddi yoktu sevincine. Ondan sonra diyor ki farenin hasretinden öldü kedi, ah kedi, vah kedi. Burada kediden kasıt Mahmut Nedim Paşa. O da onu biliyor. Hatta Nedim Paşa azledilince, yani sadrazamlıktan biliyorsunuz artık gücü kırılıyor. Kanlıca'daki yalısının önüne toplanmışlar hasımları. Bir de sesi güzel bir Gazerhan bulmuşlar. Namık Kemal'in bu mersiyesini yalıya karşı okutmuşlar. Eli kulağı atmış. Yani duymadıysan bak duy böyle de bir şey var diye. Yani bu tabii hoşlanılmayan lakaplardan. Yani Nedim Paşa elbette ki Nedim Of'tan da
hoşlanmazdı.
Kediden de hoşlanmıyordu. Yani o hasımları
tanımda. Ama işte istemeseniz de toplum içinde yayılıyor.
Kaçırılmaz, evet. Evet.
Tam tersi fazla tepki göstermemek belki bir parçacık unutulmasına
evet,
vesile olabilir.
Evet, her zaman onu tavsiye ederler. Çocukken de birbirini kızdırdığı zaman çocuklar öyle derlerdi. Cevap verme, yani susar. Yani umursayınca biliyorsunuz üzerinize gelir. Ama çok insanda bunu ayağı kayar, hemen tuzağa düşer. Umursadı mı artık o şekilde gider.
Evet. Önemsediğinizde önemli olduğunu düşünmeye başlıyor.
Başlıyor. İnek Şaban malum mekteplerde çok çalışanlar inek derler. Kızarsanız artık adınız öyle kalır. Kızmaz aldırmazsanız.
Çalışmaya devam edersiniz.
Mesela ben kendimden bir misal vereyim. Gözlük eskiden çok azdı. Ben ilk mektepte gözlük taktım. Ne derler gözlüklere? Dört göz. Annem dedi ki sakın kızma.
Yani söyleyecekler bunu. Hazırlıklı ol.
Eğer ben kızmadım. Kızsaydım bütün her yerde adımız dört göz kalmıştı. Baktılar ki bir şey demiyor.
Demedim. Bilmediğimiz bir lakabınız var mı?
Benim bu dört göz derlerdi. Onu ben aldırmazdım çünkü annem tembihledi. Bana kalsaydı belki dönerdim de. O demedi kimse, ondan sonra öyle kaldı.
Tepki göstermemek lazım.
Evet, tepki göstermemek lazım. Bu işte dediğim gibi biraz karnı geniş olmak lazım.
Bir kitap var elimizde aslında. Biraz da ondan alıntıladık. Teşekkür etmek gerekir mi, ne dersiniz?
Tabii elbette. Değerli toplu bir araya getirmiş.
Erol Çağlar'ın Osmanlı Lakapları kitabına teşekkür ederim. Bizim zaman zaman yayınlarda konuştuğumuz bu lakapları bir araya getirmiş. Bize de konuşma vesilesi oldu.
Evet, evet. Yani bu kültürümüzün bir parçası. Ve bugün de devam eden bir kültür bu. Gençler bakıyorum bugün de kendilerine lakap takıyorlar. Biraz argo da olsa, biraz yavan da olsa gene lakap var. Anadolu'da hala lakaplar yaşıyor. Büyük şehirlerde lakap takmak kolay değil tabii insanlara. Hem nezaket sebebiyle hem artık değişen münasebetler sebebiyle. Ama bu eski kültürümüz bugün devam ediyor. Soyadı bile olsa insanları ayırt etmek yine zor. Yine insanlar soyadı kullanmıyor. Ben mesela çok kişiyi soyadından değil isminden biliyorum. Soyadları çünkü çok birbirine benziyor. Unutuluyor. Yani kabullenilmiş bir şey değil. Soyadı kullanıyoruz ama ayırt edici hususiyetini pek taşımıyor.
Çünkü biraz da şeyden mayalanmıyor soy isimler. Yani insanların geçmişinden, soy ağacından.
Yani Avrupa'da biliyorsunuz biraz soyadı çok yenidir. İnsanlar soyadını ciddiye almamışlar. Soyadı Avrupa'da 18. asırda ortaya çıktı. Çin'de vardır soyadı ama Çin'de de belli soyadları vardır. Hı. Yani aynı soyadını taşıyan 20-30 milyon insan vardır. Yani Ming soyadı çoktur mesela, Çi soyadı çoktur. Kıymeti yok. Aynı soyadında olan da evlenemez. Çin'de bu mühim. Ama Avrupa'da soyadı çok yeni çıktı. Buna rağmen soyadının aileyle bir alakası var. Yani dedesi mesela adamın çekiç ustasıysa Hammer soyadını aldı mesela. Ama bizde hiçbir ehemmiyet yoktur. Türkiye'deki soyadlarının %99'unun o ailenin tarihiyle, mazisiyle, hatta o aile bile seçmemiştir onu. Nüfus müdürlüğü resen kendiliğinden yazmıştır. Onun için bize soyadları hiçbir şey ifade etmez.
Evet, maalesef geriye dönük anlam çıkartmaya çalıştığımızı başaramıyoruz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.